Ayrım 40.
Kara Duman'ı Trabzon'dan tanıyordu. Orada birlikte görev yapmışlardı. TBMM toplandı ve Necmettin Kara Duman'ı yeni dönemin meclis başkanlığına seçti. Ona göre frak bulunamamış, boyu posu Kara Duman'a uygun biri düşünülmüş, akla eski meclis başkanlarından Ferruh Bozbeyli gelmiş, Kara Duman o anda frakı olmadığından Bozbeyli'nin frakını giymiş ve yeni meclis başkanı Bozbeyli'nin frakıyla yemin ederek göreve başlamıştı. 120 yılın sonrasında demokrasinin değerini sağcısı da solcusu da artık daha iyi kavrayacaktı. Demokrasiye daha sıkı sarılacak, demokrasi olmadan nefes almanın ne kadar güç olduğunu iyice içine sindirecekti. Yeni iktidardan da aynı olgunluğu, aynı anlayışı, aynı bilinci bekleyerek. Sonuç: İttifakların çözülüşü. 12 Eylül'ün çarpıcı bir yararı oldu. Tarihsel boyutlarda insanları ve kurumları çarpan yararını çok iyi kavramak gerek. Türkiye'de artık hiçbir sivil kurum, ordu ittifakına dayanarak iktidar hevesine kapılamaz. Artık hiçbir sivil kurum, orduyu yanına alarak iktidar hesaplarına giremez. Bundan önce olduğu gibi, hele de 1960'lı yıllarda iyice boy veren asker-sivil bürokrasi ittifakına sarılarak iktidar hesaplarına girmek, 12 Eylül deneyinden sonra Türkiye'de hiçbir sivil kurumun kabullenemeyeceği tarihsel bir boyut kazandırdı ülkeye. Çünkü 12 Eylül'le birlikte yıllar yılı işlenen formüllerin artık geçerliğini yitirdiği görüldü. Derin bir biçimde yaşandı. Bir zamanlar CHP artı ordu eşittir iktidar formülünü işleyenler, aradan bir süre geçtikten sonra baktılar ki kendilerinin ortaya attıkları bu formül dönüp dolaşmış, AP artı ordu eşittir iktidar denklemine dönüşmüş. Ama 12 Eylül bu formülleri ortadan kaldırdı. Benzer doğrultuda denklem arayanların önüne kesin bir set çekildi. Üstelik bu set çekiş sivil kanattan geldiği kadar asker kanattan da geldi. 12 Eylül'ün hemen ardından ordunun en üst kademesine gelen komutanlar, ordu burada başlar. 12 Eylül'ü gerçekleştiren komutanlar artık politikacı oldular diyerek bu ayrıma özen gösterdiler. Ordunun politika dışında tutulmasına çalıştılar ve çalışıyorlar. Bunda 12 Eylül'ün siyasal tarihimizin en geniş boyutlu, en kapsamlı, en derin ve en uzun dönemli askeri müdahale niteliklerini taşıması büyük rol oynadı. Böylesine kapsamlı bir müdahaleden sonra artık sivil kurumların ve askerlerin bir daha her 10 yılda bir tekrarlanan eyleme girişmeleri uzak bir olasılıktır. Çünkü siviller böylesine bir ittifaktan yana değildirler artık. Demokrasi bilinci sanırız geride bıraktığımız yıllarda daha serpilmiş, daha netleşmiş, sivil kurumları birbirine daha yakınlaştırmıştır. Askerler ise artık bir daha askeri müdahale düşüncesine yanaşmak istemediklerini sık sık dile getirmişlerdir. Halk demokrasiyi aramaktadır, demokrasiye özlem duymaktadır. İşte bu noktada Doğru Yol Partisi'nin 5 Ağustos 1985 tarihli merkez yönetim ve karar organlarının ortak toplantılarında Genel Başkan Hüsamettin Cindoruk'un yaptığı konuşmaya kulak vermek gerekiyor. İhtilal demokratik rejimin bir kurumu haline getirilmiştir. Demokrasinin ve ülkenin bunalımlı günlerinde ihtilal devreye giriyor. Sıkı yönetim gibi, seçim gibi, olağanüstü hal gibi bir siyasi kurum olarak ihtilal uygulanması başlıyor. Bir çare diye kabul ediliyor. Bu uygulama bir kurucu meclis, bir anayasa, bir siyasi yasaklama ile yeni bir devlet düzeni kuruyor. Millet bu düzen içinde biçim olarak yer alıyor. Özü ise ihtilalin iradesi dokuyor. Millet iradesi tasdik ve tasvip işlerinde kullanılıyor. İhtilal planları yıllarca önce hazırlanıp icap ettiğinde kullanılmak üzere el altında tutuluyor. Kısacası demokrasi yürürlüğe girse bile ihtilal kurumu gündemden çıkmıyor. Kazanılmış haklar ihtilalle ortadan kalkıyor. İktidarlar seçimle gelip ihtilal ile gidiyor. İhtilal ile iktidar kuruluyor. Bu bir demokrasi düzeni değildir. Haklara ve anayasa kurumlarının sürekliliğine dayalı demokratik rejim, ihtilal olgusuna son verilmedikçe ülkemizde kurulamaz. Demokrasilerde iktidar ve muhalefeti seçme yetkisi kesintisiz milletindir. Millet kendi idaresine ilişkin temsil ve görev kararlarını bizzat verir. Millet kendi iç ve dış güvenliğini kollama görevini devredemez. bir milletin ve devletin tehlikeye düştüğü kararını millet adına ancak parlamentolar verebilir. 12 Eylül'ün en büyük yararı işte bu olmuştur. Halka bu bilinç aşılanmış, demokrasi kültürü üzerindeki tozlar silinmeye başlamıştır. Türkiye'nin dört bir yanında demokrasi bir kavram olmanın ötesinde ülkenin doğal yönetim biçimi olarak halkın içine sinmeye dönüşmüştür. Bu nedenle de sivil kurumlarla ordu ittifakına dayanarak iktidar olmak düşüncesine halkın karşı çıktığı, aydınların en çok bu konu üzerinde kafa yorduğu netleşmiştir. Her ne kadar 12 Eylül dönemi boyunca aydınlar demokrasi konusunda oldukça kötü bir sınav vermişlerse de, en azından bu yönde kafa yormaktan kendilerini alıkoyamamışlardır. Her ne kadar karşılarında düğmelerini iliklediğimiz, saygıyı özenle koruduğumuz büyük bir hocalarımız, örneğin anayasa taslağı tartışması sırasında tartışmanın serbest bırakıldığı bir zaman parçası içinde, anayasanın özgürlükleri ve temel hakları kısıtlamakta olduğuna ilişkin tek bir cümle söylemekten büyük bir dikkatle kaçınmışlarsa da, yine de ülke sorunları üzerinde düşünmeyi sürdürmüşlerdir. Tüm bu çekingenliklere, aydın olmanın sorumluluğundan kaçmalara, saklanmalara rağmen ülkede bugün ortaya tartışmasız bir gerçek çıkmıştır. Türkiye demokrasiyle yönetilmek istenmektedir. Türk halkı kendine bir başka rejim sunulmasını istememekte, demokrasiden vazgeçmek amacında olmadığını her fırsatta kanıtlamaktadır. Eksik olan aydın desteğidir. Şöyle geriye dönüp bakıldığında yaşanan dönemin ne kadar çarpıcı olaylarla yoğunlaştığı asla gözden ırak tutulamaz. Örneğin anayasanın halk oyuna sunulmasından önce yayınlanan 70 ve 71 sayılı Milli Güvenlik Konseyi bildirileri herhalde o dönemin en önemli belgeleri arasında yer alır. Karar No. 70, 5 Ağustos 1982 tarih 17.772 sayılı resmi gazete. 1. Sağlıklı ve işler bir demokratik devlet düzeninin tesisi amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen 12 Eylül 1980 harekatı, aziz Türk halkının yurtsever desteği ve iradesi ile yeni bir aşamaya ulaşmış ve sağlanan huzur, güven ve milli birlik ortamı içinde Danışma Meclisi Anayasa Komisyonu'nca hazırlanan yeni anayasa taslağı Danışma Meclisi Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlanmıştır. Yeni anayasa taslağının ülkemizin ve milletimizin güven, huzur ve refah içinde gerçek demokrasinin teminatları altında yüceltilmesine imkan verecek şekilde geliştirilip, mükemmelleştirilmesi maksadıyla bir yandan tüm vatandaşlarımızın, basınımızın, belirli kurum ve kuruluşlarımızın en geniş ve serbest şekilde anayasa tartışmalarına katılmalarını sağlamak, düşünce ve görüşlerinden faydalanabilmek, diğer yandan da tesis etmiş kamu huzur ve düzeninin devam ettirebilmek üzere 52 ve 65 sayılı Milli Güvenlik Konseyi kararları kaldırılmış ve aşağıdaki yeni düzenlemeler yapılmıştır. A. Devam eden yasaklamalar. 1. 12 Eylül 1980 tarihinde mevcut olan tüm siyasi partiler 2533 sayılı kanunla feshedildiğinden yeni anayasaya göre siyasi partiler kanunu hazırlanıncaya kadar siyasi parti çalışmaları niteliğindeki her türlü faaliyette bulunulması. 2. Feshedilmiş siyasi partilerin mensupları arasında veya bunlara atfen 12 Eylül 1980 öncesine dönük siyasi çekişmelerin devamı niteliğindeki sözlü ve yazılı beyanların yapılması. 3. Sıkı yönetim uygulamasına ilişkin olarak sıkı yönetim komutanlarının koyduğu yasakların ve aldığı kararların herhangi bir şekilde tartışılması. 4. Açılmış ve açılacak kamu davalarında verilecek mahkumiyet ve beraat kararları kesinleşinceye kadar ilgilileri suçlayıcı veya savunucu herhangi bir yorum veya yayında bulunulması, mahkeme safahatının propaganda maksadıyla kitap veya broşür halinde basılıp yayınlanması, sadece açık cereyan eden duruşma safhaları doğru olmak şartıyla gazete ve dergilerde yayınlanabilir. 5. Feshedilmiş siyasi partilerin 11 Eylül 1980 tarihindeki genel başkanı, genel başkan yardımcısı veya vekili, genel sekreteri, genel sekreter yardımcıları ve genel yönetim kurulu üyesi sıfatını haiz olan mensupları ile haklarındaki soruşturma veya kamu davası devam etmekte olan veya halen tutuklu bulunan veya hükümlü olan diğer mensuplarının yeni anayasa üzerindeki görüş dahil Türkiye'nin geçmiş veya gelecek siyasi ve hukuki durumu ile ilgili olarak sözlü veya yazılı beyanda bulunmaları yasaktır. B. Yukarıdaki yasaklara uyulmak şartı ile 1. Feshedilmiş siyasi partiler ve yürürlükteki mevzuata göre siyasi faaliyete bulunmaları yasak olan kamu tüzel kişileri ve dernekleri ile bir bağlantı kurmamak ve kişisel ilişkisini belirtmemek kaydıyla basın mensupları dahil tüm vatandaşlar anayasa taslağı üzerindeki kişisel düşünce ve önerilerini sözlü veya yazılı olarak açıklayabilirler. 2. Yüksek yargı organları, Sayıştay, Yüksek Öğretim Kurulu ve üniversiteler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kurum ve kuruluşları, basın kuruluşları, faaliyetleri yasaklanmamış olan sendika federasyonları ve konfederasyonları ile bilimsel amaçlı dernek ve özel statülü kuruluşlar, yeni anayasa taslağı üzerindeki düşünce ve önerilerini ya doğrudan doğruya veyahut tertipleyecekleri akademik ve bilimsel nitelikteki toplantılar, seminer ve konferanslar yolu ile ve ancak bu kurum ve kuruluşların tüzel kişiliğine ait olmak kaydıyla sözlü veya yazılı olarak açıklayabilirler. 3. Anayasa üzerinde görüş ve önerilerin yukarıdaki çerçeve içerisinde açıklanmasında münhasıran anayasa taslağının geliştirilmesi maksadı içinde kalınacak, anayasanın halk oylamasında halkın vereceği reyin nasıl olması gerekeceği hususunda etki yapacak, herhangi bir telkinde bulunulmayacak ve yasaların suç saydığı diğer haller dikkate alınacaktır. 2. Bu karar ile konulan yasaklara uymayanlar hakkında fiilleri başka bir suçu oluştursa dahi, ayrıca 1402 sayılı Sıkı Yönetim Kanunu'nun 16. maddesi uyarınca yasal işlem yapılacaktır. Kenan Evren, Orgeneral, Devlet Başkanı, Genelkurmay ve Milli Güvenlik Konseyi Başkanı. Karar No. 71 21 Ekim 1982 tarih 17.845 sayılı resmi gazete. 1. Danışma Meclisi'nce hazırlanan yeni anayasa tasarısı. Danışma Meclisi Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlandığı 4 Ağustos 1982 tarihinden bu yana ülkemizin ve milletimizin güven, huzur ve refah içinde yücelmesine imkan verecek şekilde geliştirilip mükemmelleştirilmesi maksadı ile vatandaşlarımız, basın, yüksek yargı organları ile üniversiteler, sendikalar, bunların üst kuruluşları ve dernekler tarafından çok geniş ölçüde serbest ve demokratik biçimde eleştirilmiştir. Bu kurum ve kuruluşlar tarafından belirtilen görüş ve öneriler ile yapılan eleştiriler, Milli Güvenlik Konseyi'nce sürekli olarak izlenmiş ve kendi çalışmalarında göz önünde bulundurulmuştur. 2. Yeni anayasa metni, Danışma Meclisi'nden sonra Milli Güvenlik Konseyi'nde kesin şeklini alarak resmi gazetede yayımlandığından, bundan sonra anayasanın yüce milletimize devlet adına resmen tanıtılması görevi 24 Ekim 1982 ile 5 Kasım 1982 tarihleri arasında radyo, televizyonda ve bazı illerimizi ziyaretleri sırasında devlet başkanının yapacağı konuşmalarla yerine getirilecektir. Bu durumda 70 sayılı Milli Güvenlik Konseyi kararının 1. maddesinin B fıkrasına aşağıdaki 4. bendin ilavesi gerekli görülmüştür. 4. Parlamenter demokratik rejime sağlıklı ve güvenli bir biçimde süratle geçilmeyi sağlamak amacı ile düzenlenmiş olan anayasanın geçici maddeleri ile devlet başkanının radyo, televizyonda ve yurt gezilerinde yapacakları anayasayı tanıtma konuşmaları hiçbir surette eleştirilemez ve bunlara karşı yazılı veya sözlü herhangi bir beyanda bulunulamaz. 3. Bu karar yayımı ile birlikte yürürlüğe girer. 16 Mayıs 1983 tarihinde siyasal partilerin yeniden kurulmasına izin verilmesiyle birlikte yoğunlaşan siyasal faaliyetlerin ana doğrultusunda gerçekte tarihsel akımların kökleri tarihe dayanan siyasal eğilimlerin dışına çıkılmadığı gözlendi. Tarih içinde yer alan halkın farklı kesimlerinin benimsediği düşünce akımlarının dışına çıkmak zaten nasıl mümkün olabilirdi ki? Ancak bu akımların varlığına rağmen Evren Paşa'nın daha 12 Eylül'ün ilk günlerindeki kuşkusu ve yargısı doğrulandı. Ortaya suni partiler çıktı. Partilerin suni olduğu kuruluşlarından 2 yıl bile geçmeden yaptıkları kongrelerinde açıklık kazandı. Halkçı Parti'nin kongresinde Genel Başkan Necdet Calp elendi. Milliyetçi Demokrasi Partisi Genel Başkanı Turgut Sunalp de daha ilk kongrede kurduğu partinin genel başkanlığını yitirdi. Gerçi Halkçı Parti'de CALP'in karşısına dişli bir aday çıkmış ve Aydın Güven Gürkan partisinin desteğini kazanarak genel başkan seçilmişti. Ama MDP'de işler tam anlamıyla bir rastlantıya bırakılmıştı. MDP'de Sunalp'in karşısına aday olarak kim çıksa kazanacaktı. Nitekim sıradan bir isim Sunalp'in karşısına çıkartılmış ve Ülkü Söylemezoğlu bir anda genel başkan koltuğunda kendini bulmuştu. Siyasal partilerin genel başkanları, hatta daha anlamlı bir deyimle liderleri, gerek Türkiye'de gerek dünyada öyle 1-2 yıllık deneylerden sonra değişmiyor kolay kolay. Liderlik kökleşiyor, kurumlaşıyor, partiyle lider özdeşleşiyor. Oysa gerek HP'de gerekse MDP'de şöyle hafifçe esen bir rüzgar, iki genel başkanı da yerinden etmeye yetti. Üstelik kendi elleriyle kurdukları partinin genel başkanlığını bir anda yitirdiler. Böyle bir olgunun varlığını siyaset bilimcileri dünyadan pek örneklendiremiyorlar. Partiyi kuranların genel başkanlıktan bu ölçüde kolayca ve daha ilk roundda tasfiyeleri, onların suni parti, suni genel başkan niteliklerinden bir başka noktaya herhalde bağlanamaz. Anavatan Partisi Genel Başkanı Turgut Özal, partisinin kongresini kazandı ve partisindeki liderliğini korudu. Bunun da nedeni seçimleri o koşullar içinde kazanıp iktidara gelmesindendir. Yoksa örneğin seçimleri yitiren eğer Özal olsaydı, o zaman herhalde aynı şey bu sefer onun başına gelecek ve partisinin genel başkanlığından uzaklaşmış olacaktı. Cindoruk ile Gölhan'ın zincir bozağından konseye dilekçeleri. Kurulan ve ancak 11 gün sonra kapatılan Büyük Türkiye Partisi'nin kurucularını daha sonra ilginç bir kader bekleyecekti. Kurucular arasında yer alan Hüsamettin Cindoruk ile Mehmet Gölhan, 2 Haziran 1983 günü önce Çanakkale Zincir Bozan askeri tesislerinde zorunlu ikamete mecbur tutuldu. Aradan bir yıl geçtikten sonra da Cindoruk ile Gölhan bu kez Doğru Yol Partisi'nde görev üstlendi. 1985 Mayıs'ındaki kongrede Cindoruk parti genel başkanlığına, Gölhan onun yardımcılığına seçilerek misyonlarını sürdürdüler. İşte tam bu noktada Cindoruk ile Gölhan'ın Zincirbozan'dan Milli Güvenlik Konseyi'ne gönderdikleri dilekçenin içeriği anlam kazanıyor. İstanbul Sıkı Yönetim Savcılığı'nın kovuşturmaya yer olmadığına ilişkin kararı aynı zamanda Cindoruk ile Gölhan'ın dilekçelerini de kapsıyor. Bir başka deyimle gerek Cindoruk gerekse Gölhan Milli Güvenlik Konseyi'ne gönderdikleri bu ortak dilekçeden dolayı herhangi bir kovuşturmaya uğramadılar ve haklarında herhangi bir soruşturma açılmadı. Buna da İstanbul Sıkı Yönetim Savcılığı karar verdi. Biz şimdi burada bu dilekçeyi aynen yayımlıyoruz. Milli Güvenlik Konseyi Sayın Başkanlığına 24 Nisan 1983 günlü resmi gazetede Siyasi Partiler Kanunu yayınlanarak yürürlüğe girdi. Kanunun 5. maddesi şöyle demektedir. Vatandaşlar siyasi parti kurma hakkına sahiptirler. Siyasi partiler anayasa ve kanunlar çerçevesinde önceden izin almaksızın serbestçe kurulurlar. Anayasanın 68. maddesi de bu esası getirmiştir. Siyasi Partiler Kanunu yayınlanması ile Anayasanın 177. maddesi uyarınca 68-69. maddeleri de yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Siyasi partiler demokratik siyasi hayatın vazgeçilmez unsurları olmuşlardır. Nitekim Sayın Milli Güvenlik Konseyi de aynı tarihli resmi gazetede 76 sayılı kararını yayınladı. Bu kararın birinci maddesi çok açıktır. Siyasi Partiler Kanunu'nu 24 Nisan 1983 günü resmi gazetede yayınlayarak yürürlüğe girmiştir. Bu itibarla siyasi parti faaliyetlerinde bulunmayı yasaklayan Milli Güvenlik Konseyi'nin 70 numaralı kararı yürürlükten kaldırılmıştır. Bundan sonra vatandaşlar kurulacak ve tercihlerine göre girecekleri siyasi partiler içinde siyasi faaliyette bulunma hakkına sahip olacaklar, seçme ve seçilme hakkını ise seçim kanununun yayınlanmasını müteakip yapılacak ilk milletvekili genel seçim çalışmaları ile kullanmaya başlayacaklardır. Bu karar ile siyasi partiler kanunundaki yasaklara ek olarak konseyce geçici bazı sınırlar getirilmiştir. devlet korunması, milletin bölünmez bütünlüğünün devam ettirilmesi ve demokrasiye geçişin kesinleşmesi temel hedefine ulaşabilmemiz için a. Feshedilen siyasi parti eski mensuplarının partilerini ve şahıslarını savunma amaçlı da olsa 12 Eylül öncesi çekişmeyi ve çatışmayı yeniden canlandırıcı yazılı veya sözlü beyanda bulunmaları, b. Yeni partilerin ve mensuplarının parti kuruluşunda ve seçim sırasında feshedilmiş siyasi partilere ve mensuplarına ilişkin suçlayıcı, methedici veya savunucu nitelikte yazılı veya sözlü beyanda bulunulması, bunun dışında herhangi bir kısıtlama getirilmemiştir. 76 sayılı tebliğ bu çeşit suç işleyeceklere de müeyyide getirmiş, sıkı yönetim yasasının 16. maddesi gereğince yasal işlem yapılacağı öngörülmüştür. Bu itibarla 24 Nisan 1983 tarihinde bir siyasi parti kurmak isteyen Türk vatandaşının uyacağı ve uygulayacağı hukuki çerçeve şu idi. A. Anayasanın genel hükümlerindeki hak ve hürriyetler ile özel olarak 68 ve 69. maddeleri. B. 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu. C. Milli Güvenlik Konseyi'nin 76 sayılı kararı. Bu hukuk kurallarını bilen ve uyan vatandaşlar için siyasi parti kurma ve siyaset yapma hakkı devletin ve anayasanın teminatı altına alınmıştı. Yönetim biçimi ayırt edilmeksizin bütün devletler sözlerine güvenilen ve yaptığı yasalara uyan hukuki ve onurlu otorite kaynaklarıdır. Devleti anayasa ve yasa bağlar. Devlet antidemokratik kural da koyabilir, yasa da çıkarabilir. Bu da bir hukuk durumudur. Ancak devlet kendi yaptığı anayasa, kanun ve kararından cayamaz. Bunları kaldırmadıkça veya değiştirmedikçe uygulamaktan vazgeçemez. Yasal kaynağı olmayan buyruk veremez. Bu nedenle devletler geriye işleyen yasa çıkaramazlar. Yasada açıkça işlendiği gün suç olmayan hiçbir fiilden ötürü kişileri suçlayamaz. Yargılayamaz ve tutuklayamazlar. Ayrıca kişilere uymaları gerekli kuralları ve uymazlarsa uğrayacakları sonuçları yasalara açıkça yazarlar. Herkes bilsin ve öğrensin diye resmi gazete ile de yayınlarlar. Resmi gazete ile yayınlanmayan kanun ve kaide mahkemeleri de kişileri de bağlamaz. Devlet uluslararası bir kurumdur. Yasaları kendi sınırları içinde başka uyruklu kişileri de başka devletleri de bağlar. Milletler arası anlaşmalara taraf olur. Taahhüt altına girer. Devlet bu derece ciddi ve saygıdeğer güvenilir bir organizasyondur. Biz 25 Nisan 1983 günü yüce ve sürekli böyle bir Türk devletinin teminatı altında siyasi faaliyete başladık. İnandık ki biz yasalara uydukça ve hakkımızda görevli ve yetkili yargı organlarınca onanmış hüküm bulunmadıkça anayasada yazılı hak ve görevlerimizi yerine getirebileceğiz, bir siyasi parti kurabileceğiz. Üstelik referandumdan geçen anayasa ile vatandaşlarımıza sağlanan imtiyazlarımız vardı.